صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1404, Miladi 27 Kasım 2025 Çarşamba. Cuma, özür dilerim. Affedersiniz, Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Duraksama Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Gençlik Eferini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetle. Dışişleri Bakanı 3 Avrupa ülkesinin mevcut durumdan sorumlu olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Avustralya hükümetinin siyasi eylemini kınadı. Tümgeneral Parkpur, besiç güçlerinin 12 günlük savaşın ilk gününden sahada olduğunu söyledi. İbranice Merkür gazetesi, İran ile savaşta zarar gören yapıların yeniden inşasının hala beklemede olduğunu belirtti. Ve Siyonist rejimin Suriye'nin güneyine ve Gazze şehrine saldırıları devam ediyor. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Paris'te Fransız mevkitaşı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede, 3 Avrupa ülkesinin uluslararası kurumlarda sergilediği tutumu sert bir şekilde eleştirerek, İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma konusunda yasal ve vazgeçilmez hakkına vurgu yaptı. Habere göre Seyyid Abbas Irakçı, Paris ziyareti sırasında Fransız mevkitaşı ile görüşerek, İran'ın bölgesel ve uluslararası önemli meselelerdeki tutumunu açıkladı. Irakçı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda 3 Avrupa ülkesinin tutumunu açıkça eleştirerek, onları mevcut durumun ortaya çıkmasından sorumlu tuttu. Irakçı ayrıca bu ülkelerin özellikle NPT anlaşmasının 4. maddesi uyarınca uluslararası hukuka dayalı, bağımsız ve sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avustralya hükümetinin İslam Devrim Muhafızları ordusunu etiketlemesindeki aşağılayıcı ve haksız eylemini kınayarak, bu, Siyonist rejimin nüfuzu ve Gazze'de yaşanan soykırımdan kamuoyunu saptırmak hedefiyle tasarlanmış, tehlikeli ve suç teşkil eden bir bid'attır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya hükümetinin aşağılayıcı ve haksız eylemini yasa dışı, haksız ve devletlerin ulusal egemenliğine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ve normlarını ihlal eden bir eylem olarak değerlendirerek, bazı Avustralyalı politikacıların soykırımcı İsrail rejiminin İran'a karşı yalan yayma konusundaki kötü politikasına destek vermesinden duyduğu tiksintiyi dile getirdi. Bakanlık, Avustralya hükümetinin hukuka aykırı bu eylemden dolayı uluslararası sorumluluğunu da vurguladı. Yeni Güney Galler polisi de dahil olmak üzere yetkili Avustralya makamları 25 Ekim 2025'te İran'ın Yahudi hedeflere yönelik eylemlere karıştığı iddiasının uydurma olduğunu açıkça kabul etmiş ve İran'ın Avustralya'daki iddia edilen antisemitik eylemlere karıştığını destekleyecek hiçbir neden veya kanıt olmadığını belirtmiştir. Avustralya düşmanca bir hamleyle İslam Devrim Muhafızları ordusunu teröre destek veren devlet olarak sınıflandırmıştır. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı bugün yaptığı açıklamada 12 günlük savaşın ilk gününden itibaren halkın yardımına koşan ve güvenliği sağlamak için derhal sahada bulunan ilk gücün gönüllü halk güçleri olan Besiç kardeşler olduğunu söyledi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Parkpur, Besic'in fedakarlıklarını takdir ederek onların anlamlı ve fiziksel varlığının zarar gören bölgelerdeki suistimalleri engellediğini vurguladı. General Parkpur şöyle ekledi, Besic güçleri gece gündüz sahada bulunarak ve şehir girişlerinde kontrol noktaları kurarak halka tam güvenlik sağladı. Pakistan Başbakanı'nın Afganistan özel temsilcisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, İslamabad'ın Tahran ve diğer bölgesel ortaklarla ortak güvenlik sorunlarıyla mücadelede yakın işbirliğine bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi. Muhammed Sadık Han, İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Bahrami ile İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinin İslamabad ziyaretinin oturum aralarında bir araya gelerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sadık Han mesajında şöyle yazdı. İslamabad'da İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü ile görüşmekten onur duydum. Bu toplantı bölgedeki değişen durum hakkında açık ve yapıcı bir görüş teatisi için fırsat sağladı. Pakistan Başbakanı'nın Afganistan özel temsilcisi şöyle ekledi. Bu görüşmede Afganistan topraklarından faaliyet gösteren terör gruplarının tehdidi de dahil olmak üzere temel güvenlik kaygıları hakkında görüşler paylaşıldı. Muhammed Sadık Han ayrıca şunları vurguladı. Pakistan özellikle terörizmle mücadele ve bölgede barış için istikrarı arttırmaya yönelik çabalara destek konusunda İran ve diğer bölgesel ortaklarla yakın işbirliğine bağlı kalmaya devam etmektedir. Amerika'nın İran futbol heyetine eksik vize vermesi, yabancı medyada Dünya Kupası ruhuna zarar verildiği yönünde haberlerin yayılmasına sebep oldu. Trump yönetiminin İran futbol heyetinin 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılması için eksik vize vermesi, Perşembe günü Goal sitesinin bu adımı siyasi olarak nitelendirmesini ve FIFA'nın müdahalesini talep etmesine yol açtı. FIFA yasasına göre ev sahibi ülke, Dünya Kupası'na katılan bir heyet veya takımın herhangi bir üyesini engelleme hakkına sahip değildir. İran Futbol Federasyonu sözcüsü Emir Mehdi Alevi, Salı günü yaptığı açıklamada Amerika hükümetinin İran'ın kura çekimine göndereceği heyetten sadece 4 üyeye vize verdiğini, ancak Federasyon Başkanı Mehdi Taç ve Milli Takım Direktörü Nebi'ye vize vermediğini duyurdu. Gol sitesi FIFA'ya bağlı olan ve Asya Futbol Konfederasyonu Başkan Yardımcısı olan İran Futbol Federasyonu Başkanı'na vize verilmemesini Trump'ın göçmen karşıtı planı doğrultusunda siyasi bir adım olarak değerlendirdi. Sports Business Journal ise İran futbol heyetinin Dünya Kupası için vize reddini endişe verici olarak nitelendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın herhangi bir gerekçe açıklamadan gizlilik bahanesiyle herkes için Dünya Kupası sloganını sorguladığını yazdı. İran İslam Cumhuriyeti Tarım Cihadı Bakanlığı Bahçecilik İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Burumendi, bugün yaptığı açıklamada İran'ın 30 bahçe ürününde dünyada ilk 10 sırada yer aldığını söyledi. Burumendi, İran'ın 30 bahçe ürününde bu dereceleri elde etmesinin, bu sektörün uluslararası düzeyde geniş imkanlarını ve değerli kapasitesini gösterdiğini vurguladı. Burumendi ayrıca ekledi. Bugün İran, bölgedeki birçok ülke için bir model olarak tanınmaktadır ve bu konum, tarım ve bahçecilik alanında faaliyet gösterenlerin çabalarının sonucudur. Bir İbranice gazete çarşamba günü yayımladığı haberde 5 aydır İran İslam Cumhuriyeti ile savaşta zarar gören binaların yeniden inşa çalışmaları işgal altındaki topraklarda durdurulduğunu ve hala askıya alınmış durumda olduğunu yazdı. İbranice gazete Marker devamında şöyle ekledi. Şimdiye kadar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesi tarafından İran ile savaşta zarar gören yerlerin onarımı ve yeniden inşasına dair yasa tasarısının görüşülmesi için herhangi bir tarih belirlenmedi. İsrail Havacılık Sanayi Genel Müdürü Boaz Levi de bu rejim için en büyük şaşkınlığın İranlıların işgal altındaki topraklara saldırıdaki cesaret ve yiğitliği olduğunu söyledi. Levi şöyle ekledi. Asla kimsenin bu kadar büyük miktarda füzeyi İsrail'in merkezine fırlatılabileceğine inanmazdık. İsrail yetkili ayrıca şu ifadeyi kullandı. İranlılar burada yeni bir alan açtılar ve açıkça görülüyor ki gelecekteki füze savaşı sürekli saldırılar şeklinde olacaktır. İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş, bu rejimin ateşkes için yalvarmasıyla sona erdi. Yoğun sansüre rağmen İbranice kaynaklara göre işgal altındaki topraklarda binalara, bazı merkezlere ve rafinerilere büyük zararlar verildi. Siyonist rejim ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalci politikalarının devamı kapsamında İsrail askerleri Kunaytare kırsalına girdi. İsrail askerleri Suriye'deki saldırılarını sürdürürken Golan yönetimi de işgalcilerin hareketlerine karşı herhangi bir tepki vermekte aciz kalıyor. Beşar Esad hükümetinin Suriye'de düşmesinden bu yana İsrail ordusu işgal altındaki Golan bölgesiyle Suriye ana toprakları arasında tampon hattı aşarak Dera ve Kunaytara vilayetlerinde Golan'a yakın bölgeleri işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçakları Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini bombaladı. Perşembe sabahı erken saatlerde İsrail savaş uçakları Refah, Han Yunus ve Gazze şehirlerini hedef aldı. Bu saldırılarda şehit ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir rapor alınmadı. Öte yandan Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin katliamının durdurulmasını istedi. Siyonist İsrail Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Siyonist rejime Filistinli esirlerin hapishanelerde katledilmesini durdurması ve onların vahşi işkencelerinden sorumlu olanların yargılanması için baskı yapılmasını istedi. Ve Cezayir Cumhurbaşkanı, Siyonist işgalcilerin Gazze şeridinde yaşamı imkansız hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, İsrail'in sürekli saldırılarının Filistin devletinin yok edilmesine yol açamayacağını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İngiltere'de Filistin Eylem Grubu'nun yasaklanması ile ilgili. Filistin Eylem Grubu, İngiltere'nin faaliyetlerine yönelik yasa dışı, Filistin Eylem Grubu, İngiltere'nin faaliyetlerine yönelik yasağı otoriter bir önlem olarak ilan etti. Parsley'e göre avukatlar, Filistin için Eylem Grubu'nun faaliyetlerinin Britanya'da yasaklanmasını bu ülkenin otoriter bir girişimi olarak nitelendirdi. Grubun dosyasına ilişkin yargı süreci gelecek hafta tamamlanacak, ancak karar daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır. Londra Yüksek Mahkemesi'nde grubun kurucularından Huda Amuri'nin avukatları, Britanya hükümetinin bu grubu terör örgütleri listesine dahil etme kararının protesto hakkına yönelik otoriter bir kısıtlama olduğunu belirtti. Avukatlar, Filistin için Eylem Grubu'nun hiçbir zaman şiddeti teşvik etmediğini, yasal ise tarihte özgürlük hareketlerine karşı alınan tavırlarla kıyaslanabilecek benzersiz bir adım olduğunu vurguladı. Bu durum, Rosa Parks'ın öncülük ettiği siyahların haklarını savunan sivil hareket ve Britanya'daki kadınların oy hakkını savunan süfrajet hareketiyle karşılaştırıldı. Britanya hükümeti Temmuz 2025'te Filistin için Eylem Grubu'nu yasakladı ve onu IŞİD ile El-Kaide gibi terör örgütleriyle aynı seviyede değerlendirdi. Yasaya göre bu gruba üyelik suç sayılıyor ve 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. O tarihten bu yana grubun sembollerini taşıyan 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. Gazze'deki soykırımın ardından Britanya ve Amerika dahil dünyanın birçok yerinde özgürlük yanlılarının geniş çaplı protestoları gerçekleşti. Bu süreçte Tel Aviv'i destekleyen ülkeler, Filistin yanlısı faaliyetlerin yayılmasını engellemek için yeni düzenlemeler çıkarmaya çalışıyor. Britanya'da Filistin için Eylem Grubu'nun yasaklanması, bu ülkede ve genel olarak Batı'da ifade özgürlüğü ve siyasi özgürlükler niteliğine dair ciddi soruları yeniden gündeme getirdi. Londra ve diğer Avrupa başkentleri kendilerini sürekli liberal değerlerin, sivil özgürlüklerin ve insan haklarının savunucusu olarak tanıtsa da son karar bu iddiaların gerçekte birer çifte standart ve sınırlayıcı politika örtüsü olduğunu gösteriyor. Gerçek anlamda ifade özgürlüğü vatandaşların siyasi, sosyal ve eleştirel görüşlerini baskı veya cezalandırma korkusu olmadan dile getirmelerine imkan tanır. Ancak amacı Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in politikalarını eleştirmek olan bir sivil grubun faaliyetlerinin yasaklanması bu temel ilkeyi sorgulamaktadır. İran Radyo Podcast. Duraksama adlı podcast, günümüzün kültürel politik meselelerini inceleyen, gerçeklikle hakikat arası bir duraksama niteliğindedir. Bu bölüm, İran'ın batılı dünya güçleri için önemini ele alıyor, geniş enerji kaynaklarına, benzersiz bir jeopolitik konuma, büyük bir pazara ve siyasi bağımsızlığa sahip bir ülke. Bu özellikler, Batı'nın yumuşak savaş ve söylentilerle halkına güvensizlik duymasına yol açmış olsa da, İran bu baskılara rağmen bağımsızlığını ve gururunu korumuştur. Merhaba değerli dinleyiciler. Duraksama Podcast'inin bu bölümünde yıllardır medyada manşetlere çıkan ve sosyal medyada yoğun olarak tartışılan bir konuyu ele almak istiyoruz. Bir bölgeyi satmak, toprak devretmek veya hatta İran gibi bir ülkeyi bir süper güç tarafından satın almak gibi iddialar. Zaman zaman manşetlere çıkan ve sosyal medyayı hareketlendiren söylentiler. Ancak bu söylentileri kabul edip etmeden önce daha derin bir soru sormamız gerekiyor. İran ve dünyanın bu bölgesinde neden bu kadar çok alıcı var? Büyük güçler neden bu topraklara akın ediyor ve neden satın almak yerine sürekli ele geçirmekten, ticaret yapmaktan bahsediyorlar? Bu bölümün sonuna kadar bizimle kalın. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir, blue.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Günümüz dünyasında asıl aktörler ülkeler değil, küresel kapitalistler, çok uluslu şirketler ve büyük küresel kararların perde arkasında yer alan siyasi lobilerden oluşan karmaşık ağlardır. Adil ticarete inanmazlar. Milyonlarca canı feda etmek veya bir ülkeyi yerle bir etmek pahasına bile olsa kontrolü ele geçirirler. Bu güçlerin petrol, gaz, nadir toprak elementleri ve hatta hassas coğrafi konumlar gibi yeraltı kaynaklarına ihtiyacı vardır. İran ve çevresi bu ağların tam da istediği şeydir. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan olağanüstü bir jeopolitik konum, dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervleri de dahil olmak üzere geniş enerji kaynakları, yeni İpek Yolu gibi hayati küresel ticaret yolları üzerinde bir konum ve İran'ı stratejik bir merkez haline getiren 15 ülkeyle geniş sınırlar. Bu güçler için bölge sadece bir ülke değil, aynı zamanda küresel bir anahtardır. Eğer ele geçirirlerse enerji piyasalarını, ticaret yollarını ve hatta küresel siyaseti kontrol edebilecekleri bir anahtar. Bu yüzden her zaman ele geçirmek yerine işgal, nüfuz ve mutlak hakimiyet peşinde koşarlar. Bunu anlamak için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefikler
Nazi Almanyası'nı yenmek için erzak taşımak üzere hızlı bir rotaya ihtiyaç duyuyordu. En kısa rota Fars Körfezi'ni ve ardından İran topraklarını geçerek Sovyetler Birliği'ne ulaşmaktı. Bu rota hayati önem taşıyordu, öyle ki daha sonra Zafer Köprüsü olarak anılmaya başlandı. O zamandan itibaren büyük güçler bu bölgenin sıradan bir ülkeden daha fazlası olduğunu fark ettiler. Bu nokta dünyanın can damarı olabilirdi. Kontrol edilirse sadece bir savaş değil, tüm dünya düzenini yönetebilecek bir rota. İşte Orta Doğu terimi buradan geldi. Tarafsız görünen ancak aslında onlar için buranın etrafı değil, dünyanın ortası olduğunu gösteren bir terim. Savaştan sonra Amerika, CENTCOM veya Merkez Komutanlığı'nı kurarak bu bölgede fiili bir küresel polis karakolu kurdu. Bahaneleri terörizmle mücadeleydi. Ancak gerçekte bu üs, batılı kapitalistlerin çıkarlarını korumak için inşa edilmişti. Sonuç olarak bölgede çıkan her kriz, savaş veya isyan, askeri ve ekonomik varlıklarını genişletmek için yeni bir bahane haline geldi. Şimdi asıl soruya dönelim. İran, diğer birçok ülkeye kıyasla dünya güçleri için neden bu kadar çekici? Bu soru basit bir nedene dayandırılamaz. Aksine bir dizi tarihsel, jeopolitik, ekonomik ve kültürel faktör İran'ı büyük güçlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Bu faktörler dört bilimsel ve stratejik eksende incelenebilir. Birincisi enerji kaynakları. İran dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervine ve dördüncü büyük ham petrol rezervine sahiptir. Bu rakamlar sadece istatistik değil, aynı zamanda jeopolitik güç anlamına da gelir. Günümüz dünyasında enerji, geçmiş yüzyıllarda altının olduğu şeydir. Enerji kaynaklarına hakim olan bir ülke, küresel ekonominin gidişatına hakim olabilir. Enerji kaynaklarını kontrol etmek, ülkelerin uluslararası ilişkilerde başkalarına takip etmek yerine karar verici rolünü üstlenmelerini sağlayan stratejik bir araçtır. Bu nedenle dünya güçleri her zaman enerji kaynaklarını kendi mülkiyetleri altına almaya veya doğrudan etki alanlarına almaya çalışmışlardır. Bunun tarihsel bir örneği, batılı şirketlerin 20. yüzyılda Batı Asya petrolleri üzerindeki hakimiyetidir. Küresel kapitalistler için İran, ellerinde olsaydı diğer ülkelere hangi yolu izleyeceklerini dikte edebilecekleri bir enerji hazinesi gibidir. İkincisi, jeopolitik konumu. İran, üç kıta yani Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu stratejik konum, İran'ı küresel ticaret için hayati bir otoyol haline getirmiştir. Doğu ile Batı arasında hareket etmek isteyen her türlü enerji, mal veya teknoloji İran'dan geçebilir. Bu nedenle Asya ve Avrupa ekonomilerini birbirine bağlamayı amaçlayan Çin'in bir kuşak bir yol girişimi gibi büyük projeler İran'ın konumuna bağlıdır. Amerika bile defalarca İran'ın rolünü devre dışı bırakmak için enerji boru hatları tasarlamaya çalıştı. Ancak coğrafi olarak bu neredeyse imkansızdır. Daha kolay olarak söylemek gerekirse İran'ı kim kontrol ederse dünya ticareti üzerinde de kontrolü vardır. Bu önemli konu İran'ın Zafer Köprüsü olarak anıldığı ve müttefiklerin zaferinde hayati bir rol oynadığı İkinci Dünya Savaşı'nda açıkça görülmektedir. Üçüncüsü savunma gücü ve siyasi bağımsızlıktır. Bölgedeki birçok ülke Batı'nın askeri üssü haline gelirken İran askeri ve siyasi bağımsızlığını korumayı başaran az sayıdaki ülkelerden biri. Bu, büyük güçler için stratejik bir kabus. Çünkü alışılmış modelleri şu, bir ülkeyi uluslararası kredilerle, yandaş medyayla veya bir darbeyle dize getirip ardından kaynakları ve politikaları üzerinde tam kontrol sağlamak. Ancak İran örneğinde bu yöntemler şimdiye kadar başarısız oldu. Bu başarısızlık yalnızca İran'ın askeri gücünden değil, aynı zamanda İran'ın dünyaya gösterdiği direniş modelinden de kaynaklanıyor. Bu model birçok ülkeye ilham kaynağı oldu. Batı'nın İran'a yönelik düşmanlığı yalnızca petrol ve doğal gazla ilgili değil, aynı zamanda küresel hegemonik düzene meydan okuyabilecek bir modelin yayılmasından duyulan korkudan da kaynaklanıyor. Dördüncüsü geniş nüfus ve büyük pazardır. 80 milyonu aşkın nüfusuyla İran, devasa bir tüketici pazarı. Çok uluslu şirketler için bu nüfus sonsuz kar anlamına geliyor. Bu insanlar Batı mallarının sürekli tüketicileri haline gelirse milyarlarca dolar aynı küresel kapitalistlerin cebine akacak. Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi büyük ülkelerde de benzer bir tablo görüldü. İnsanlar ülkelerin ekonomisinin tamamen bağımlı hale geldiğinin farkında olmadan her gün yabancı ürünler satın alıyor. Ancak İran'da kültürel ve tarihi yapı nedeniyle bu proje kolay yürümüyor. İran halkının kültürel kimliğini koruma konusunda uzun bir geçmişi var ve bu kimlik kültürel bir yumuşak kalkan görevi görüyor. Ancak dünya güçlerinin bir ülkeyi ele geçirmek için her zaman sert savaşa başvurmadığını belirtmek önemlidir. Günümüzde en önemli araçları yumuşak savaştır. Tanklar ve füzelerle değil, medya, sosyal ağlar, sinema ve propagandayla yürütülen bir savaş. Bu savaşta asıl amaç halkın zihnine hükmetmektir. Halkı, ülkelerinin dış yardımı olmadan zayıf, yenilmiş ve güçsüz olduğuna ikna edebilirlerse, askeri işgale gerek kalmayacak, halk teslimiyet yolunu seçecektir. Yumuşak savaşın en önemli taktiklerinden biri, hedefli söylentilerin yaratılmasıdır. İran gibi bir ülke, komşularıyla veya batılı olmayan bir güçle işbirliği yapmak istediği anda, Batı yanlısı medya hızla bir yalan haber dalgası yayınlıyor. Bu söylentilerde herhangi bir ekonomik anlaşma veya ortak proje, toprak satışı veya tamamen teslimiyet olarak sunulur. Bu taktik son yıllarda İran'a karşı defalarca kullanılmıştır. Asya, Afrika ve hatta Latin Amerika ülkeleriyle her ekonomik veya yatırım anlaşması imzalandığında Batı medyası hemen bu bölge bu ülkeye devredildi, 25 yıllık sözleşme ulusal kaynakların satılması anlamına geliyor, İran başka bir gücün eline geçtiği gibi manşetler yayınlıyor. Bu gibi söylentilerin iki amacı vardır. Birincisi, uluslar arasında iç güvensizlik yaratmak, ve insanlar liderlerinin ülkeyi sattığına inandıklarında ulusal bütünlüğün zayıflaması. İkincisi bölgesel birliği engellemek. Çünkü bağımsız ülkeler arasındaki herhangi bir ekonomik veya siyasi işbirliği Batı çıkarları için bir tehdittir. Ancak İran ile diğer birçok ülke arasındaki en büyük fark şudur. İran halkı tarihsel geçmişi ve tekrarlanan deneyimleri nedeniyle bu söylentilerden kolayca etkilenmez. İran toplumu yüzyıllar boyunca gerçek ile propagandayı birbirinden ayırmayı öğrenmiştir. Örneğin dayatılan savaş sırasında yabancı medya sürekli olarak karamsar haberler yayınlarken İran halkı topraklarının her karışını birlik ve özgüvenle koruyabilmiştir. Aynı tarihsel deneyim onları bugün söylentilere bilimsel ve mantıksal bir şekilde yanıt vermeye yöneltmiştir. Yumuşak savaşa karşı bu direniş, medya çalışmaları ve sosyal psikoloji alanında bilimsel bir olgudur. Dünya çapındaki üniversitelerindeki araştırmacılar, bazı toplumların propagandadan neden hızla etkilenirken, bazılarının neden direndiğini defalarca ele almışlardır. İran örneğinde 3 ana faktör tespit edilmiştir. 1- Yabancı medya mesajlarının tam olarak özümsenmesini engelleyen derin kültürel kimlik. 2. Etkin tarihsel hafıza. İran halkı defalarca yabancı müdahalelere tanık olmuştur ve bu nedenle söylentileri kolayca kabul etmez. Ve 3. Aile ve yerel topluma dayalı bir toplumsal yapı, medya mesajlarının insanlar arasındaki gerçek ilişkileri kolayca yok etmesini zorlaştırır. Bu nedenle Batı medyası tüm gücüyle söylentiler yaysa bile İran halkının tepkisi genellikle ölçülü ve analitiktir. Bu anlaşmayı veya ekonomik bir projeyi tartışabilir ve hatta eleştirebilirler ancak nadiren tam bir paniğe veya güvensizliğe kapılırlar. Batı'nın yumuşak savaş projelerinin başarısızlığına yol açan da budur. Sonuç olarak İran'ın küresel güçler nezdindeki cazibesi, enerji kaynakları, jeopolitik konum, savunma gücü ve genç nüfus gibi stratejik faktörlerin bir birleşiminden kaynaklanıyor. Ancak onları hayal kırıklığına uğratan şey, İran halkının farkındalığı ve uyanıklığıdır. Bu halk, diğer birçok toplumun aksine medya tarafından kolayca kandırılamıyor. Bu nedenle Batı'nın İran'ı ele geçirme projeleri onlarca yıllık çabalara rağmen henüz meyvesini veremedi. Bu nedenle ülkenin satılması veya tamamen teslim olması söylentilerini her duyduğumuzda korku veya öfke yerine kendinize şu bilimsel soruyu sorun. Bu söylentilerden kim faydalanıyor? Bu sorunun cevabını bulduğunuzda nihai amacın haber değil, küresel güçlerin yıllardır yatırım yaptığı kamuoyu mühendisliği olduğunu anlayacaksınız. İran hala bu küresel oyunun merkezinde. Ancak onu diğer birçok ülkeden ayıran şey halkının farkındalığı ve özgüvenle oyun tahtasını alt üst etmesi. Tarihe bir kez daha bakalım. Tarih bize bu bölgenin defalarca vekalet savaşlarının kurbanı olduğunu gösteriyor. Yüzbinlerce insanın hayatına mal olan bu savaşın daha sonra küresel kapitalistler tarafından tasarlanmış bir proje olduğu ortaya çıktı. Londra merkezli Observer gazetesi 1990 yılında Suudi Arabistan, Avrupa ve Sovyetler Birliği gibi ülkeler dayatılan İran-Irak savaşı sırasında Saddam rejimine mali ve silah desteği sağlamasaydı, bu savaşın asla bu boyutlara ulaşamayacağını ortaya koydu. Saddam, yabancı ülkelerden 60 milyar dolardan fazla borç almıştı. Bu rakam, bu bölgenin dolaylı işgali için yaptıkları yatırımın yalnızca bir kısmıydı. Bu savaş, sadece iki ülke arasındaki bir savaş değil, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nda önemi açıkça ortaya çıkan aynı Zafer Köprüsü'nü kontrol etme girişimiydi. Büyük güçler bu hayati yolun asla bağımsız bir devletin eline geçmemesini sağlamak istiyordu. Büyük kapitalistler bir ülkeyi işgal etmenin yalnızca tanklar ve füzelerle mümkün olmadığını biliyorlar. İnsanların zihinlerini fethetmeleri gerekiyor. İnsanlar büyük güçler olmadan değersiz olduklarına inandıklarında kendi ülkelerinin kapılarını açarlar. Birçok ülkede olan da tam olarak budur. Bugün dünyanın bazı bölgelerinde insanlar tüm ekonomilerinin ve kültürlerinin yabancı kontrolü altında olduğunun farkında bile değiller. Direnmek yerine medyanın onlara ilerleme ve modernlik olarak sattığı bağımlılıklarıyla gurur duyuyorlar. Tüm bu çabalara rağmen batılı kapitalistlerin İran'daki projesi hiçbir şekilde başarılı olamadı. Birçok ülkenin aksine İran'da insanları birbirine bağlayan köklü bir kültürel ve dini kimlik hala mevcut. Bu kimlik yumuşak bir savunma kalkanı görevi görüyor ve insanların medya savaşına kolayca teslim olmasını engelliyor. Bu nedenle Batı bu ülkeyi içeriden fethetmek istediğinde bir direniş dalgasıyla karşılaşıyor. Dünya güçlerini öfkelendiren ve endişelendiren de budur. Bu direniş çemberini kıramazlarsa tüm bölgeye hakim olma projeleri başarısız olacaktır. Sonuç olarak İran ve çevresinin sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda dünyanın gelecekteki gidişatını belirleyebilecek jeopolitik bir hazine olduğu söylenmelidir. Bu yüzden büyük güçler aç çakallar gibi sürekli ona doğru koşuyorlar. Ancak gerçek şu ki asla satın almak peşinde değiller. Hedefleri ister sert savaş, ister yumuşak savaş ve medya yoluyla olsun tam bir ele geçirme. Bu projeyi durdurabilecek tek şey halkın farkındalığı ve kültürel ve tarihi kimliklerine olan güvenleridir. Toprak satışı veya tamamen teslim olma söylentilerini her duyduğunuzda korku yerine şu soruyu düşünün. Bu söylentiyi yaymaktan kim faydalanıyor? Halkının kapitalistler ve medya imparatorlukları tarafından aldatılmadığı bir dünya umuduyla. Duraksama Podcast'inin bir başka bölümünü dinlediniz. Gerçeklik ve hakikat arasında bir yer. Şu hatırlatmayı da yapalım. iranradio.ir'daki Duraksama Podcast'ini ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızı takip edin. Abone olun ve ilgili arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap, 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber, günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyaya sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François Serra da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor, "Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katolik'tim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı."
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde ikiz kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily, Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily, Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor. "Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim İnançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum." Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor. "İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım."
Emily Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emily'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emily için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emily Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Emily Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emily felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emily Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emily Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emily sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emily böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emily'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emily'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdiri şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emily de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazret'in tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret, eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet, İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark ettim. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François, her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde İran'ın güneyinde Fars eyaletine gittik ve eyaletin merkezi Şiraz kentinin doğal, kültürel ve tarihi eserleriyle tanıştık. Geçen bölümlerde ayrıca Fars yöresinin çok eski zamanlarda aşiretlerin yaşadığı en büyük yörelerden biri olduğunu ve yöredeki şartların çeşitliliği İran'ın en büyük aşiret topluluğunu oluşturduğunu anlattık. Buna göre de zamanla Fars yöresinde birçok aşiret bir araya geldi.
Fars yöresinin aşiretleri tarih boyunca bu yörenin zengin kültürünün temelini attı. Öyle ki aşiretlerin kültürü yaşam tarzlarına yansıyarak yaşamaya devam etti. Öte yandan Fars yöresinin aşiretlerinin kültürel özellikleri yerli ve yabancı turistleri yöreye çekmekte önemli rol ifa ediyor. Buna göre bugünkü sohbetimizi Fars yöresinde yaşayan aşiretlere ayırdık.
Fars eyaletinde Kaşgai, Hamse ve Mamasani olmak üzere 3 büyük aşiret ve 8 bağımsız kabile yaşıyor. Bölgenin göçebe aşiretleri yayla mevsiminde eyaletin kuzey yörelerine yerleşiyor ve kışın güneydoğu, güneybatı ve bazen de merkezi yörelere göç ediyor. Bu bölgeler genellikle rakamı alçak, kışları ılıman ve yaz ayları çok sıcak olan bölgelerdir. Fars yöresinde yaşayan Kaşgailer gibi bazı aşiretlerin kışları geçirdiği bölge Zagros Sıra Dağları'nın güney etekleridir ve bazen de buralardan uzaklaşarak yörenin Buşehr eyaletinin sahillerine kadar uzanan bölgelere yayılır. Fars eyaletinde yaşayan aşiretlerin toplam nüfusu 147 bin kişi olarak tahmin ediliyor ki bu da İran'ın aşiret nüfusunun %12,5'unu ve Fars eyaletinin nüfusunun %3,5 kadarını oluşturuyor.
Kaşgai aşireti İran'ın en büyük aşiretlerinden biridir ve göçebe hayatı yaşar. Bu yüzden şimdi biraz daha bu büyük aşiretten söz etmek istiyoruz. Kaşgai aşireti her birine de ayrıca aşiret adı verilen 6 büyük kabileden oluşuyor. Kaşgai aşiretinin liderine İlhan adı verilir ki Türkçe'de il ve han yani ağa sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. İlbeyi de gerçekte aşiretin yönetimi ve düzeni ile ilgili bir sözcüktür. Her kabilenin de bir başı vardır ve aynı kabilenin arasından seçilir. Öte yandan her kabilede birçok büyük ailelerden oluşur ve toplulukları aralarında hakim olan akrabalık bağlarına göre oluşur. Kaşgai halkı oldukça cesur, yiğit, sabırlı, konuksever ve emekçi bir aşirettir. Ve silah kullanmakta da üstün yetenekleri vardır.
Kaşgai aşiretinin tarihçesi hakkında oldukça eksik ve dağınık bilgiler bulunuyor ve kimse Türkçe konuşan bu büyük aşiretin ne zaman ve nereden ve hangi sebepten ötürü bu bölgeye göç ettiğini pek iyi bilmiyor. Her halükarda Kaşgai aşiretinden geriye kalan belge ve izlere göre kesin olan şu ki Kaşgai aşireti hep birlikte ve aynı anda ve bütün bir aşiret olarak Fars yöresine yerleşmemiş. Bu aşiret yavaş yavaş ve Türkçe konuşan çeşitli kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Her halükarda Kaşgai aşiretinin İran'ın güneye doğru yayılması bundan yaklaşık 6 asır önce başlamış ve 3 asır boyunca Zendiye iktidarının sonuna kadar devam etmiştir. Kaşgayı aşiretinin birleşmesi ve gerçekte bağımsız bir aşiret olarak kimlik kazanması ise Safavilerin sonlarına doğru gerçekleşir.
Kaşgai aşiretinin iktisadi ve sosyal yaşamının temeli her yıl yaz mevsimine girerken yaylalara göç eden diğer aşiretler gibi besicilik işine dayanır. İki asırdan beri İran'ın en büyük aşireti haline gelen Kaşgai aşireti yaklaşık 3 asırdır her yıl düzenli bir şekilde yaylaya göç eder. Her yıl yaz mevsimi yaklaştığında Kaşgai aşireti içinde yaşadığı kara çadırları toplar ve kadın, erkek, genç, yaşlı tüm aşiret üyeleri yaya veya binek hayvanların üzerinde yaylaların yolunu tutar ve yine kış mevsimi yaklaşınca aynı yoldan geri dönerek güneydeki çaylarına yerleşir. Bu arada bazı ailelerin göç güzergahı üzerindeki köylere yerleştiği ve tarım ve bahçe işiyle uğraşmaya başladığı da belirtilmelidir. Ancak her halükarda aşiretin büyük bir bölümü besicilikle uğraşır ve buna göre de Fars yöresinin kuzeyi ile güney arasında gelip gider. Biraz önce Kaşgai aşiretinden söz ederken bu aşiretin içinde yaşadığı kara çadırlarından söz ettik. Şimdi sizi İranlı aşiretlerin en çok kullandığı bu çadırlarla tanıştırmak istiyoruz. İran'da aşiretlerin ikamet ettiği her alan, o yörenin iklim şartları, yağış miktarı ve yine bölgede bulunan inşaat malzemelerine bağlıdır. İranlı göçebe aşiretlerin yaz ve kış aylarını geçirdikleri bölgelerde kendilerine özgü ikametgahları vardır ve köylülerin evini andırır. Bu arada aşiretlerin arasında kara çadırların yaygın olduğu, çünkü bu insanların hareketli yaşam tarzıyla uyumlu olduğu belirtilmelidir. Kara çadır keçi yönünden yapılır ve siyah renktedir ve yağış sırasında içine yağmur suyu sızmaz. Yaz aylarında kara çadırı çevreleyen örtüler açılır, kış mevsiminde ise kapanır. Aşiret liderlerinin kara çadırları çok sayıda insani barındıran büyük bir salon gibidir. Aşiretler göç sırasında kolayca toplanabilen ve kurulabilen hafif ve geçici çadırları beraberinde götürür. Çadırları toplama veya kurma işi erkeklerin uzmanlık alanıdır ve bu işi en kısa sürede yaparlar. Kaşgai aşireti erkeklerin giydiği kıyafetler oldukça güzeldir ve günümüzde bu aşiretin karakteristik özelliklerinden biri sayılır. Kaşgai kadınları da başörtüsü, uzun ve rengarenk etekleri ve üzerine uzun elbiseleri ile bilinir. Uzun elbisenin üzerine ise arkalık adı verilen bir nevi ceket giyilir. Kaşgai kadınlarının elbiseleri çok süslüdür ve bu elbiseler genellikle açık ve canlı renklerden oluşan kumaşlardan yapılır. Kaşgai erkekleri de geniş pantolonları, lebbade adı verilen uzunca giysileri ve bellerinde uzun şal ve başlarında keçeden özel bir başlıkla bilinir. Şalın uzunluğu ise yaklaşık 5 metre ve eni ise 1 metre kadardır. Kaşgai kadınları tüm işlerde erkeklere yardımcı olur. Kaşgai kadını çalışkanlık, iffet ve paklık ve sabır abidesidir. Kaşgai kadınları ev işleri ve çocukların bakımının yanında besicilikte ve süt ürünlerini elde etmekte de çalışır. Kaşgari kadınları bu işlerden boş zaman buldukça halı, kilim, keçe, kepenek ve çeşitli el sanatları ürünleriyle uğraşır. Fars aşiretleri arasında halı dokuma sanatı kadınlara özgüdür. Bu kadınların yörede dokuduğu halılar İranlı aşiretlerin arasında eşsiz sayılır. Bu üstünlük kilim, keçe ve diğer el sanatları ürünleri için de geçerlidir. Kaşgari aşiretinin el sanatları ürünlerinde renklerin çeşitliliği bu ürünlerin dünyaca ün yapmasında etkili olmuştur. Nitekim Kaşgari kadının yünü işlemek ve çeşitli renklerle boyamakta yeteneği de emsalsiz sayılır. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 10. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Batı dünyasında yaşayan günümüz insanı maneviyatsız, yaşamın insanı kalıcı lezzet ve mutluluktan uzaklaştırdı ve insan ruhuna soğukluk ve anlamsızlık duygusu yaşattı sonucuna varmış bulunuyor. Bugün Batı dünyasında suç ve cinayet oranının artması, ahlaki ve cinsel fesadın yayılması, aile ocağının çökmesi, sokak çocukları sayısının hızla artması, gençlerin yapay mutluluk ve neşe için uyuşturucu madde, alkollü içecekler, türlü haplar ve benzeri şeylere yönelmesi hepsi Batı'nın içine düştü, bunalımı yansıtıyor. Aslında eğer gençler bir toplumda çökme eşiğine gelmişse, bu durumda gençlerin namaz gibi maneviyata olan ihtiyacı daha da belirgin hale gelir.
Namaz, insanı iyiliklere ve faziletlere doğru sevk eden ve ruhunu tevhidle tanıştıran ibadetlerden biridir. Namazsız yaşam, güneşsiz hayat ve nurdan ve hayattan boşalmış bir ev gibidir. Gerçekte kim namaz ibadetine yönelirse ebedi bir sermaye elde etmiş olur. Kim namazdan gafil olursa saadet ve hidayet yolunu kaybetmiş demektir. Nitekim büyük ilahi peygamberler de bu irtibat ve kazanılan iç huzur sayesinde dünyaya tevhid ıtrını ve Allah zikrini yaymıştır.
Psikologlara göre bulu ve gençlik çağı insanın dini duyguları ve iman ve ahlaka yönelişi gelişen çağdır. Psikoloji bilimi üzerine birçok araştırma yapan Maurice Debs şöyle diyor. Bulu ve gençlik çağında eskiden dini meselelere pek bağlı olmayan insanlarda bile bir nevi dini uyanış görülür. Bu hal değişimi genç insanın kişiliğinin gelişmesinin bir parçasıdır. 15 ila 17 yaşların arasında gençler kutsiyet veya cesaret nidasının etkisi altında kalır. Bu yaşta genç dünyayı yeniden inşa etmek, kötülükleri yok etmek ve mutlak adaleti sağlamak ister.
Fikri ızdıraplar ve psikolojik gerginlikler gençleri esir alan hastalıklardır. Psikologlar ve bilim adamları genç kuşağın fikri gerginliğini hafifletmeye ve gençlerin düşüncesine ve ruhuna huzur kazandırmak için çaba harcar. Namaz ise ilahi rahmetin anahtarıdır. Birçok manevi faydası vardır. Namaza alışmanın faydalarından biri, tüm şartlarına odaklanarak yerine getirildiği takdirde insanın zihnini ve gönlünü odaklandırması ve kalbini nurani ve sefa dolu yapmasıdır. Namaza alışan insan sürekli odaklanmaya çalışır ve her defasında tüm kalbi ve ruhu ile mabudu ile bütünleşmek ister. Böylece namaz kılan genç insan zihni gücünü yaşamının diğer meseleleri üzerinde de odaklamayı öğrenir.
Tahran Radyosu.
Gençlere namaz ibadetine yönelmelerinde ev, okul ve kitle iletişim araçları temel rolü ifa eder. Talim ve terbiye sadece bilgi transferi değil, aynı zamanda bireyin dünya görüşü ve kişiliğinde değişim yapmaktır ve bu süreç uygun bir zemin hazırlanmasını gerektirir. Gençlerin arasında dini psikolojiyi geliştirmek için önemli bir saik gereklidir ve namaz kültürünü geliştiren şey ise namaza manevi ruhunun insan kalbinin en derinlerine nüfuz edebilmesidir. Unutmamak gerekir ki başta namaz olmak üzere dini inançlar lezzet ve hoş bir duygu ile beraber olursa genç insanın kalbine işleyebilir. İngiliz psikolog Searle Baird şöyle diyor: "Biz namaz ve duanın yardımıyla akılcı neşenin büyük madenine girebiliriz. Oysa normal şartlarda bu madene ulaşma imkanımız yoktur."
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: "Allah katında en sevilen amel az olmasına karşın sürekli olan ameldir." Ahlak biliminin büyük hocaları da her hayır işin ancak sürekli olduğu takdirde insan üzerinde olumlu etki yaptığına inanıyor. Namaz da Allah-u Teala'ya sürekli ilgi duymaktır ve insanın nefsani heva ve heveslerinin esiri olmasını, gaflet ve kibre kapılmasını önler. Namaz kılan insanın kalbini Allah'ın yadı ve zikriyle canlı tutar. O zaman eğer namazı doğru biçimde kılar ve sürekli namazla irtibat kuracak olursak yapıcı tesirlerinden de yararlanırız.
İslam peygamberinin döneminde genç bir insan doğru yoldan sapmış ve birçok günah işlemişti. Ancak buna rağmen söz konusu genç her gün camiye gidiyor ve cemaatiyle namazını kılıyordu. Bir gün sahabe günahkar gencin camiye gelmesinden öfkelendi ve Allah Resulü'nden camiye gelmesine engel olmasını istedi. Fakat Resulullah Efendimiz sahabenin bu talebinden rencide oldu ve şöyle karşılık verdi: "Bilin ki bir gün şu namaz o genci günahlardan kurtaracaktır."
Dini duygular bir nevi iç huzur ve lezzetle beraberdir ve birçok genç doğal olarak bu tür duygulara susamıştır. Kuşkusuz manevi ve dini haz yaşamın diğer lezzetlerinden farklıdır. Sıradan lezzetlerde insan amacına ulaştığında daha sonra ona karşı bir nevi meyilsizlik ve duyarsızlık hissetmeye başlar. Fakat manevi ve ruhi lezzetlerde insan hiçbir zaman doyduğunu ve tam olarak tatmin olduğunu hissetmez. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei namazın gençler üzerindeki etkisi hakkında şöyle diyor: "Genç insan namazla gönlü aydınlanır, umut kazanır, ruhu tazelenir ve mutlu olur. Bu duygular daha çok gençlerde yaşanır ve daha çok gençlik çağına aittir. Ve genç insan namazdan zevk alabilir. Eğer Allah-u Teala bizlere tam odaklanarak namazımızı kılma tevfikini inayet buyurursa, işte o zaman namaza asla doyum olmadığını anlarız. İnsan namaz üzerinde odaklandığında öyle bir lezzet ve haz duygusuna kavuşur ki bu haz hiçbir maddi lezzette yoktur. Bu da namazın üzerinde odaklanma sebebindendir.
Evet, namaz ve ibadet genç insanın yaşamında bir yıldız gibi parlayarak yaşamını değiştirebilir. John Jackson, Avustralyalı yeni genç Müslümandır. Jackson, Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin dini okulunda tahsil yaptı. Fakat içinde bir nevi boşluk ve beyhudelik hissi onu yaşamını gözden geçirmeye ve yaşam tarzını değiştirmeye yöneltti. Jackson bunun üzerine araştırmaya başladı ve İslam ve diğer dinleri inceledi. Jackson araştırmasının sonunda İslam dini en mükemmel din olduğunu anladı ve Müslüman oldu.
Jackson yaşamında en büyük tecrübenin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Namazla tanışmak benim için en güzel dini deneyimdi. Namaz kurallarını öğreten bir kitap aldım. İtiraf ediyorum ki İlk rükuda, ilk kez hayatımda Yaradan'la irtibat kurduğumu hissettim ve ağlamaya başladım. Müslüman olduktan sonra namazın değerini her geçen gün daha fazla anlamaya başladım. Şimdi Allah'a namazla düzenli bir şekilde ibadet etmenin insanda irtibat gücü ve yükümlülük duygusunu geliştirdiğini anlıyorum. Namaz Allah-u Teala ile sürekli bir diyalog kurduruyor ve insanda Allah'ı tanıma duygusunu pekiştiriyor. Ve günün her anında Allah'ı anmasına vesile oluyor. Namaz insana varlık alemindeki konumunu hatırlatıyor ve yaratılışın bir parçası olduğunu unutturmuyor.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik YFR başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.com www.irfan.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا